Ayrım 13. Görmek. José Saramago, sayfa 118. Grev yapma düşüncesini kendi kafasından yumurtlamış olan İçişleri Bakanı'nın, temizlik işçilerinin birdenbire işine geri dönmesi hiç hoşuna gitmedi. Bakan gözlüğünün ardından bakan gözlerinde bu davranış, sokakların temizliğini kendileri için onur sorunu yapan hayran olası kadınlarla işbirliği içinde görünmenin çok ötesinde bir şeydi. En tarafsız gözlemci bile o işin öyle olmadığını şıp diye anlardı. Bu kötü haberi alır almaz verilen buyruğa itaatsizlik eden, sorumlulara derhal boyun eğdirmesi buyruğunu belediye başkanına telefonla verdi. Anlaşılır bir ifadeye çevirecek olursak, bu işçilerin grevi derhal yeniden başlatması gerekti, yoksa disiplin yönetmeliğinin ilgili maddelerinin uygulanacağı, itaatsizlik konusunda inatlarını sürdürecek olurlarsa ücretlerinin kesilmesinden başlayıp resmen kapının önüne konmaya varıncaya kadar yasaların ve tüm yönetmeliklerin öngördüğü cezalara çarptırılacakları anlamına geliyordu. Başkan uzaktan bakıldığında her şeyin çözümü çok kolaydır. Ne var ki bir karar almadan önce o işin içinde olup kendilerinden bağlanmış olan çuvalların ağzındaki kör düğümü çözmesi istenen kişileri dikkatle dinlemek uygun düşer diye yanıt verdi. Örneğin Sayın Bakan, o adamlara sizin istediğiniz buyruğu verdiğimi düşünün. Düşünmüyorum, sizden o buyruğu vermenizi istiyorum. Evet Sayın Bakanım, peki siz düşünmeyin ama izin verin de ben düşüneyim. Dolayısıyla onlara greve yeniden başlama buyruğunu verdiğimi düşünüyorum. Onlar da bana haydi bakalım sen git biraz dolaş da temiz hava al derlerse, yani siz böyle bir durumla karşı karşıya kalsaydınız, ne yapardınız, benim yerimde olsaydınız dediğinizi yapmalarını sağlamak için nasıl davranırdınız? Öncelikle beni temiz hava almaya gönderemezdi. Ayrıca ben sizin yerinizde değilim ve hiçbir zaman da olmayacağım. Ben bakanım, belediye başkanı değil. Bu işe el koyduğuma göre size şunu anımsatayım ki benim belediye başkanı sıfatınızla sizden beklediğim yalnızca yasanın sizi zorunlu kıldığı ve sizden doğal olarak istemeye yetkin bulunan resmi ve anayasal işbirliğini yerine getirmenizi değil. Parti zihniyetiyle hareket etmenizi de bekliyordum. Bu konuda o zihniyeti kale almamış olmanız benim gözümde fena halde sırıtıyor. Sayın Bakanım, benim resmi ve anayasal işbirliğime her zaman güvenebilirsiniz. Görevlerimi biliyorum ama parti zihniyetinden söz etmesek daha iyi olacak. Bu kriz sona erdiğinde partiden geriye ne kalacağını hep birlikte göreceğiz. Konuyu saptırıyorsunuz Başkan Bey. Hayır, saptırmıyorum Bakan Bey. Sizden işçileri greve zorlamak için ne yapmam gerektiğini bana söylemenizi istiyorum. O sizin işiniz, benim değil. Sevgili partili meslektaşım, şimdi de konuyu siz saptırıyorsunuz. Tüm siyasal yaşamım boyunca tek bir konuyu bile saptırmadım ben. Bu konuyu, yani sizin verdiğiniz buyruğu yerine getirebilmek için elimden hiçbir şey gelmeyeceği apaçık ortada olmasına rağmen konuyu saptırıyorsunuz. Polisi buna zorlamamı istiyorsanız başka elbette. Aklınızdan geçirdiğiniz şey buysa, size polisin kenti terk ettiğini anımsatırım. Kentten orduyla birlikte çekip gitti polis. Her ikisini de kentten çeken zaten hükümetti. Üstelik şunu da kabul edelim ki ister kendi rızalarıyla ister zorla olsun işçileri grev yapmaya ikna etmek için polise, yani oldum olası sızmalarla ya da o kadar sevimli olmayan başka yöntemlerle grevi önlemek için kullanılmış bir teşkilata başvurmak son derece anormal bir davranış olur. Şaşırdım kaldım doğrusu. Sağ partinin bir üyesi böyle konuşmaz. Sayın Bakan, bundan birkaç saat sonra hava karardığında gece olduğunu söylemem gerekecek. Gece değil de gündüz olduğunu iddia etmek aptallık ya da körlük olur. Ne ilgisi var şimdi bunun grevle? Şöyle ki, biz kabul etsek de etmesek de Sayın Bakan, hava karardı. Dışarıda zifiri karanlık bir gece var. Bizim kavrayış gücümüzü, sığ deneyimimizi çok aşan bir şeylerin gelişmekte olduğunu farkına varıyoruz. Ama önümüzde duran, hep aynı tuzla yoğrulan, her zamanki fırında pişirilmiş ekmekmiş gibi davranıyoruz. Oysa durum öyle değil. Size bana istifanızı vermeniz gerektiğini söylemeyi ciddi olarak düşünüyorum. Bunu yapmakla beni büyük bir yükten kurtarmış olursunuz. Bunun için size en derin minnet duygularımı sunacağımdan kuşkunuz olmasın. İçişleri Bakanı hemen yanıt vermedi. Sakinleşmek için birkaç dakika bekledi. Sonra şunu sordu. Size göre ne yapmamız gerekiyor öyleyse? Hiçbir şey. Rica ederim sevgili dostum, böyle bir durumda bir hükümetten hiçbir şey yapmaması beklenemez. Size şunu söylememe izin verin. Bir hükümet böyle bir durumda hükmet edemez. Yalnızca öyle yapıyormuş gibi davranır. Bu konuda sizinle aynı düşünceyi paylaşmama olanak yok. Olayların en başından beri hep bir şeyler yaptık. Evet, zokayı yutmuş balıktan farkımız yok. Debeleniyoruz yalnızca. Nisina'ya asılıp duruyoruz. Kendimizi kurtarmaya çalışıyoruz. Ne var ki kanca haline getirilmiş basit bir tel parçasının bizi nasıl kıskıvrak yakalayıp Nisina'nın ucuna hapsettiğini anlayamıyoruz bir türlü. Belki de kendimizi kurtaracağız ama iç organlarımızı o oltanın ucunda bırakma tehlikesi de var. Gerçekten çok şaşkınım. Bu durumda yapacağımız tek bir şey var. Neymiş o? Biraz önce ne yaparsak yapalım yararı olmayacağını söyleyen siz değil miydiniz? Başbakanın düşündüğü taktiğin başarılı olması için dua edebiliriz. Ne taktiği? Başbakan bırakalım ar ateşte kızarsınlar demişti. Ama korkarım bu bile aleyhimize sonuç verir. Neden? Çünkü bizim nasıl kızardığımızı izleyen asıl onlar olacak. Öyleyse elimizi kolumuz bağlı öylece oturalım mı yani? Ciddi olalım Sayın Bakan. Hükümet bu sıkı yönetim soytarılığını nasıl sona erdirmeye hazırlanıyor? Orduyu ve hava kuvvetlerini gönderip kenti ateşe ve kana mı bulayacak? 10 bin, 20 bin insanı yaralayacak ya da öldürecek mi? Sonra 3 bin, 4 bin kişiyi kim bilir hangi suçla suçlayıp hiçbir suç işlenmediği apaçık ortadayken içeri mi tıkacak? İç savaş falan ilan ettiğimiz yok bizim. Yalnızca insanların akla ve mantığa geri dönmesini sağlamaya, onlara içine düştükleri hatayı ya da birilerinin onları içine düşürdüğü hatayı, bunu kanıtlanması gerekiyor, göstermeye çalışıyoruz. Düşüncesizce boş oy kullanmanın demokrasi düzenini yenilip yutulmaz hale getireceğini anlamalarını sağlamak gerekiyor. Alınan sonuçların şimdiye kadar pek parlak olduğu söylenemez. Zaman alacak bir şey bu ama insanlar sonunda ışığı görecek. Sizde böyle mistik eğilimler olduğunu bilmiyordum Sayın Bakan. Sevgili dostum, durum karmakarışık ve umutsuz bir hal alınca insanlar önlerine çıkan ilk şeye sarılır. Kabinedeki bakan dostlarımın ellerine birer mum alıp bir tapınağa hac ziyaretinde bulunmaya, orada eğer bir şeye yarayacaksa adakta bulunmaya bile hazır olduklarından eminim. Hazır yeri gelmişken burada ötekilerden farklı birçok tapınak olduğunu, bu yüzden bize birkaç küçük mum gönderirseniz size minnettar kalacağımı bildirmek isterim. Daha açık konuşun. Gazetelere, radyo ve televizyon sorumlularına ateşe yağ sıçratmayı kesmelerini söyleyin lütfen. Çünkü iyi niyeti, aklı ve mantığı bir yana bırakacak olursak durumu patlama noktasına getirme tehlikesi var. Hükümet organı gazetenin başyazarının bugün yayınlanan ve içinde tüm bu olup bitenlerin kanla biteceği saçmalığını ileri sürdüğü yazıyı mutlaka okumuşsunuzdur. Hükümet organı değil o gazete. İzin verirseniz size bir uyarıda bulunayım Sayın Bakan. Bunu söylememiş olmanızı yeğlerdim. Adamcağız işi abartmış, işin ucunu kaçırmış. Karşınızdaki istediğinizden fazlasını yapmaya kalktığında böyle şeyler olur Sayın Bakan. Söyleyin, belediyedeki temizlik işçileri konusunda ne yapacağımı bana kısaca açıklar mısınız? Bırakın çalışsınlar. Bu sayede belediye halkın gözünde sevimliliğini yitirmez. Bu da daha sonra işimize yarar. Ayrıca grevin bizim izlediğimiz stratejinin öğelerinden yalnızca biri olduğunun ama en önemlisi olmadığının iyi bilinmesi gerekir. Belediyenin ne şimdi ne daha sonra kendi yönetimindeki kişilere karşı savaş silahı olarak kullanılması iyi olmaz. Belediye böyle bir durumda bir kenara çekilemez. Belediye bu ülkenin belediyesi, başka bir ülkenin değil. Belediyenin kenara çekilmesini istediğim yok benim. Hükümetin uzmanlık alanıma giren konularda karşıma engel çıkarmamasını, belediyenin hükümetin uyguladığı baskı politikasının tamamlayıcı araçlardan biri olduğu izlenimini asla vermemesini istiyorum ben. Kullandığım bu terim için özür dilerim. Hükümetin baskı yaptığı doğru değil. Böyle bir baskı asla söz konusu olmayacak. Korkarım sizi iyi anlayamadım ya da tam tersine çok iyi anladım Sayın Bakan. Ne zaman olacağını bilemiyorum ama bu kent bir gün yeniden ülkenin başkenti olacak. Olabilir ama kesin değil. Başkaldırının derecesine göre değişir. Ne olursa olsun o durumda ister benim, ister bir başkasının başkanlığında olsun, belediyenin dolaylı şekilde de olsa kanlı bir bastırma hareketinin suç ortağı ya da işbirlikçisi olmakla asla suçlanmaması gerekiyor. Böyle bir buyruk veren hükümet bunun sonuçlarına katlanır ama belediye kentin belediyesidir. Ama belediye kente aittir, kent belediyeye değil. Onun karşısında yer alanların değil, sanırım yeterince açık konuştum Sayın Bakan. O kadar açık konuştunuz ki size bir soru sormaktan kendimi alamayacağım. Sorunuz Sayın Bakan, siz boş oy mu kullandınız? Bir daha söyler misiniz lütfen? İyi duyamadım. Size boş oy mu kullandınız? Sandığın içine attığınız oyun rengi beyaz mıydı diye sordum. Kim bilir Sayın Bakan, kim bilir? Bu işler sona erdiğinde sizinle uzun uzun konuşmak isterim. Her zaman buyruğunuzdayım Sayın Bakanım. İyi akşamlar. Size de iyi akşamlar. Kulaklarınızı biraz çekmeye can atıyorum. Kulağa çekilecek yaşı geçmiş bulunuyorum Sayın Bakanım. Günün birinde İçişleri Bakanı olursanız insanların kulağının çekilmesi, biraz hizaya getirilmesi için yaş haddinin söz konusu olmadığını öğrenirsiniz. Bu sözleriniz umarım şeytanın kulağına gitmez Sayın Bakanım. Şeytanın kulağı o kadar deliktir ki duyması için söylenenlerin yüksek sesle söylenmesi gerekmez. Öyleyse Tanrı yardımcımız olsun. Bu duanızın hiçbir yararı olmaz. Onun kulakları doğuştan sağırdır. İçişleri Bakanı ile Belediye Başkanı arasındaki aydınlatıcı, hatta nur saçan hasbihal, birbirlerinin kafalarına karşılıklı fırlattıkları düşüncelerden, gerekçelerden ve görüşlerden sonra yukarıdaki sözlerle bitti ama bu iki siyasetçinin daha önce düşündüğü gibi sağcı partinin yani iktidarda bulunan ve iğrenç bir kolektif baskı politikası güderek başkenti bizzat ülkedeki hükümet tarafından ilan edilen sıkı yönetim belasına bulaştıran, ayrıca bu baskıyı bireysel planda da sürdürmek için bireyleri sorgularken zor kullanan, onları yalan makinesine sokan, tehdit eden, belki de korkunç işkenceler yapan, bu arada şunu da belirtmek gerekir ki, söz konusu işkencenin gerçekten yapıldığı konusunda orada tanık olarak bulunmadığımız için kesin bilgimiz olmadığını söylemek zorundayız. Ama aslında bu da fazla bir şey ifade etmez. Çünkü Peygamber Kızıldeniz yalıp halkı ile birlikte karşı kıyıya ayakları bile ıslanmadan yürüyerek geçerken de biz orada değildik ama herkes o olayın doğruluğuna yemin billah tanıklık eder. O partinin üyesi oldukları konusunda zaten kuşkulanmış olan okurun kafasının daha fazla karıştığına kuşku yok. İçişleri Bakanı'na gelince, daha önce kuşkusuz farkına vardığınız gibi Savunma Bakanı ile içine girdiği kör rekabeti sürdürmek için sırtına geçirdiği yenilmez savaşçı zırhında ince bir yarık oluştu ya da halk deyimiyle söyleyecek olursak zurnada içine parmak girecek genişlikte bir çatlak var. Öyle olmasa yaptığı planların ard arda pos çıkmasına, kılıcının hızla körleşmesine tanık olmazdık. Ki yukarıda belediye başkanı ile girdiği son diyalog bunu doğruluyor. Çünkü o diyaloğa aslan gibi gururlu başladı ama daha kaba bir karşılaştırma yapmamış olmak için şöyle diyelim, kuyruğunu bacaklarının arasında kıstırarak bitirdi. Bunu anlamak için küçümseyici bir tonla Tanrı'nın kulaklarının sağır olduğunu söyleme saygısızlığını göstermiş olması yeterdi, artar bile. Belediye başkanına dönersek, İçişleri Bakanı'nın deyişiyle onun ışığı görmüş olmasından mutluyuz. Adı geçen bakanın, başkent seçmenlerinin görmesini dilediği ışığı değil elbette. Birilerinin artık bir şeyleri görmeye başlaması umuduyla beyaz oy veren seçmenlerin gördüğü ışığı. Bu kavanoz dipli dünyada el yordamıyla tökezleyerek ilerlediğimiz şu dönemde köşe başını dönünce karşılaştığımız erinç dolu çiçeği burnunda kendilerine gülümseyen baharlarla daha 18 yaşında tanışmış, o zamandan beri o baharlara aşina olmuş ve belki de coşkulu devrimlerden galip çıktıkları için anne babalarının kurduğu düzeni ortadan kaldırıp sonunda onun yerine kardeşliğin yeşil cennetini koymaya kesin karar vermiş erkekler ve kadınlar, kaslarını ısıtıp yumuşatmak için sürü sepet, ılımlı gericilik türlerinden herhangi birinin farklı birçok aşamasını yaşadıktan sonra bugün bencilliğin en uç ve en gerici aşamasına ulaşmış olarak kendilerini bazı inanç ve davranışların kucağına rahat ve olabildiğince güvenli bir şekilde bırakmış bulunuyorlar. Daha gösterişli sözlerle ifade edecek olursak, bu adamlarla bu kadınlar her gün kendi yaşam aynalarının önünde vaktiyle oldukları insanın balgama dönüşmüş suratına bir balgam daha atıyorlar. Sağ parti üyesi, 40-50 yaş arasındaki bir politikacının tüm yaşamını klima ile tazelenmiş, finans piyasalarının hafif meltemiyle tatlı tatlı sallanıp durmuş bir geleneğin şemsiyesi altında geçirdikten sonra yönetmekle görevlendirildiği kentin barışçıl başkaldırısının altındaki derin anlamın ışığını ya da oluşturduğu yalın örneği görebilmesi, üzerinde durulması gereken ve bu kadar şaşırtıcı olaylara tanıklık etmeye alışık olmadığımız için bizim minnettarlığımızı bütünüyle hak eden bir şeydir. Özellikle güç beğenir okurlar ve dinleyiciler şu anda oldukça ağır ilerlemekte olan bu fable'da anlatıcının olayların içinde geçtiği dekora olan ilgisinin yok demesek bile yok denecek kadar az olduğunu mutlaka fark etmişlerdir. Birinci bölümde seçim bürosuyla, örneğin kapılarla, yuvarlak pencereyle ve masalarla ilgili bilerek verilmiş birkaç sınırlı bilgiyle poligraf ya da yalan makinesiyle ilgili açıklamalar dışında olup biten bir sürü şey Anlatının kahramanları maddenin var olmadığı bir dünyada yaşıyormuş, içinde bulundukları mekanların rahat ya da rahatsız oluşu onları ilgilendirmiyormuş, onlar yalnızca laf etmek için varmış izlenimini bırakabilir. Hükümetinin durum üzerinde tartışmak, insanların aklını başına getirecek, sokakları sakinleştirecek önlemleri almak üzere birçok kez bir araya geldiği, devlet başkanının da zaman zaman bu toplantılara şeref verdiği salonda, elbette bakanların çevresinde rahat mı rahat Maroken koltuklara yayıldıkları bir masa, masanın üzerinde olmazsa olmaz maden suyu şişeleri, o suları içmek için bardaklar, kurşun kalemler, çeşitli renklerde tükenmez kalemler, işaretleme kalemleri, raporlar, cilt cilt yasa kitapları, bloknotlar, mikrofonlar, telefonlar, kısacası benzeri her mekanda geleneksel olarak bulunan takım taklavat vardı. Tavandan sarkan avizeler, duvarları süsleyen aplikler, kapitone kapılar ve camları ışığı kıran cinsten pencereler, yerde yer halısı, duvarlarda tablolar ve eski ya da yeni moda işlemeli örtüler ve de illaki devlet başkanının fotoğrafı, cumhuriyeti temsil eden heykel, ulusal bayrak da vardı elbette. Bütün bunlardan şimdiye kadar söz edilmedi. Bundan sonra da edilmeyecek. Hatta burada belediye başkanının geniş olmakla birlikte daha gösterişsiz meydana bakan bir balkonu olan ve ön taraftan bakıldığında kentin ayakları altında uzandığı çalışma odasından, yani dolu dolu bir iki sayfayı dolduracak betimlemelerin yapılabileceği malzemeden bile söz edilmeyecek. Oysa bu vesileyle gelmesi kaçınılmaz olan felaketleri izlemeden önce ciğerlerimizi şöyle bir doldurup biraz soluklanabilirdik. Biz belki gerektiğinden çok fazla konuştuğunu, İçişleri Bakanı'nın da kendisinin düşman saflarına geçtiği izleniminin, hatta belki de bu konuda kesin bir kanının doğmasına yol açtığını, bu yüzden de politik kariyerini partinin hem içinde hem dışında dönüşü olmayan biçimde tehlikeye attığını düşünen belediye başkanının alnında belirmiş kaygı çizgilerini izlemeyi çok daha önemli buluyoruz. 14. ayrımın sonu, sayfa 126.